Ayrım 6.
Fakat bazı memurların görevleri orada sürmekteydi. Ankara'ya dönüp çocuklarının son emanetlerini toplayacaklardı. İnfaz savcısı kendileriyle görüşecekti. Gidip asılma sonrası üzerlerindeki eşyaların doldurulduğu torbaları aldılar. İnfaz savcısı Hıdır İnan'la görüşmüş, ona "Başın sağ olsun, bu kadar infazda bulundum, bunca mert adam görmedim," demişti. Bu arada Hüseyin'in üstünden çıkan 21 lira 95 kuruş babasına veriliyordu. Ayrıca Hüseyin'in ölmeden kendisine bir mektup bıraktığını söyleyip onu da verdi. Hıdır İnan, "Savcı Bey," demişti. "Hüseyin'in bugüne gelmesi onun mertliği sonucudur. Mert yaşadı, mert öldü. Bu vereceğiniz parayı almazdım ama onu ölene kadar saklayacağım için alıyorum." Savcı daha sonra Yusuf'un babasına oğlunun asılma öncesinde kolundan çıkarılan rigi marka saati ve 17 lira 50 kuruşu verdi. Ayrıca Yusuf'un ölmeden yazdığı iki mektuptan köyüne ve akrabalarına olanını alıkoyup babasına hitaben yazdığını Beşir Aslan'a verdi. Beşir Aslan öbür mektubunda verilmesi için çok ısrar etmiş fakat mektup verilmemişti. İdamlar sırasında tutulan ölüm infaz zabıt vakasında Yusuf Aslan tarafından daha önce babasına ve bütün akrabalarına hitaben yazdığı iki adet mektup savcı yardımcısı Sami Uğur'a verildi ve bunların babasına her ikisinin de teslimi istendi diye resmi kayıta geçmiş olmasına rağmen bütün akrabalarına hitaben yazdığı mektup hala yerine verilmemiştir. Ölüm öncesi bir insanın yazdığı veda mektubunun hangi kanun maddesince yasaklandığı belli değildir. Bugün mahkemelerde mektupların suç delili bile sayılmadığı açıkken Yusuf son mektubuyla da suçlanmış, takibata uğramıştı. Ölümünün hemen ertesinde yeni bir yargılanmadan geçiriliyordu. Savcının mektubu kesin olarak veremeyeceğini bildirmesi üzerine Beşir Aslan ısrarından vazgeçti. Yalnız bir kere okutup dinledi. Yusuf bu son mektubunda köyüne ve akrabalarına veda ederken emperyalizme karşı sürdürülen mücadeleyi, halkın durumunu, sömürüyü anlatıyor, gelecek günlere olan umudunu belirtiyor, faşizmi lanetliyordu. Çırpınarak sabaha varmış bir gecenin karanlığı aydınla çelinirken Ankara'da sokağa çıkma yasağı da sonuçlanmıştı. İnfaz haberi ilk bültenlerle Ankara'da bir uçtan bir uca Anadolu'ya yayıldı. O gün 6 Mayıs'tı, halkın Hıdır Ellez günü. Toprağa tohum atılırdı Hıdır Ellez'de. Halk inancında toprağın bereket vakti diye bilindiği bir gündü. Ah, ardı ardına kenetlenen ölüm. Ah, hıncı sabırla benzeyen sır. Yazmadaki sırması ağlayışın tırnakları oturan kan. Ey yangınlarda patlamaya hazırlanan merak. Ey içimi ekşi sularla çalkalayan baş dönmesi. Issız, ıpıssız boşluğu aysız gecenin, ölümle yaşamak arasındaki şerit. Naneler, kekikler, ebe gümeçleri ve şifalı bulutu kaynar kükürt deresinin çekiyor altından nemli döşeğimi. Ah, yürekleri toprağa saplanan arkadaşlarım. Ah, oğlakların, tayların, buzağların, acı otlarla kararan damakları. Akşamları barut kokusuyla dönsem de odama, sancısı, çaresiz seyrettiğim ölümü. Ah, bir kere daha kederliyim. Ah, çılgın bir aşkın kollarında incelen bıçak, seni öperek bilemeliyim. Nihat Behram. Yusuf Aslan, son mektubunu senatonun idamları onayladığı gün yazmıştı. 6 Mayıs'ı Ankara büyük bir sessizlik içinde geçirdi. Ana caddelerde, sokak aralarında, okul önlerinde, duraklarda hüzünlü insanlar kadar güvenlik önlemleri de göze çarpıyordu. İkişer, üçer sivil resmi güvenlik görevlileri dolaşıyor, görevleri gereği incelen bakışları izliyorlardı. Ölüm hangi nitelikte olursa olsun yine de kendi ağırlığıyla gelir ve o gün Ankara'daki ölüm ağlamayı dahi yasaklayan cinstendi. Haberi ilk veren spiker huzurundan edildi. Mezarlığa ilk giden genç tutuklandı. Sokakta ilk bağıran bir kadın alınıp götürüldü. Ve binlerce insan yeraltı yatağında akan bir dere gibi içinde yaşadı duygularını. Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in anaları, Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in babaları, kardeşleri de o sabah duyguları içlerine bastırılmış olarak yaşadı. Sabahın ilk saatiyle birlikte evlerini görevliler çevirmişti. O gün dahi dostlarıyla aralarına kara gölgeler devrildi. Üç gencin babaları bütün gün çırpındı durdu Ankara'da. Deniz, Yusuf ve Hüseyin'i ölümün karşısında olduğu günlerde savunan avukatlar, ölümlerinden sonra babalarına son görevlerini yapmanın acı telaşındaydılar. Avukat Zeki Oruç Erel, Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in Dar Ağacı'nda öldürüldükleri günle ilgili anılarını şöyle anlatıyor. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece evde sabaha kadar uyumadan bekliyorum. Sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sabah saat 5'te telefon çalıyor. Telefonda yakından tanıdığım Yusuf'un babası Beşir Aslan. Zeki Bey, biz mezarlıktan telefon ediyoruz. Telefonu Deniz'in babası Cemil Gezmiş alıyor. Zeki Bey, bizim buradaki işler için herhangi bir yardıma ihtiyacımız yoktur. Buradaki işleri biz kendimiz görebiliriz ve esasen görmekteyiz. Ancak çocuklar ölmeden önce bize birer mektup bırakmışlar. Öğrendiğimize göre mektuplar infaz savcısındaymış. Sizi aramamızın nedeni mesai saatinde buluşup mektuplarımızı almak içindir. Bir yer ve saat kararlaştırıp mektuplarımızı alalım. Yer ve saat kararlaştırıp telefonu kapıyoruz. Artık onların aramızdan ayrıldığını öğrenmiş bulunuyorum. Hem de babalarında. Evden çıkıp doğruca infazlarda bulunacağını bildiğim arkadaşım avukat Mükerrem Erdoğan'ın evine gidiyorum. Evde 5-10 kişi daha var. Haliyle acı haberden hepsi allak bullak olmuş. Mükerrem ise 2 saat öncenin etkisiyle donmuş kalmış yüzümüze anlamsız bakıyor. Ona olanları hemen şimdi aynen anlatmasını, Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in ölüm karşısında takındıkları tavrı tespit etmek istediğimizi söylüyoruz. İnfazları tekrar yaşayarak aynen anlatıyor ve sözlerini şöyle bağlıyor. Size şerefimle temin ederim ki çocuklar 2 saat önce idam olmadılar. Hiç tartışılmayacak biçimde bu bir devrimci eylemdi. 6 Mayıs 1972 sabah saat 9'da Ankara Adliye binasındayız. Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un mektuplarını almak için babalarıyla birlikte infaz savcısı Sami Uğur'un odasına çıkıp geliş nedenimizi söylüyoruz. Sami Uğur'un mektupları vermemek için o gün takındığı tavrını hala unutamam. Çocuklarını daha birkaç saat önce kaybetmiş olan babalara istemeseler bile mektupları vermekte kanunen zorunluyken gerçeği söylemiyor. Ben mektupları sıkı yönetime verdim. Hepimizde son derece gergin bir hava Ankara Savcısı Fazıl Alp'e gidiyoruz. Mektupları ne pahasına olursa olsun almadan buradan ayrılmayacağımızı, bu yüzden çıkabilecek olayların sorumluluğunun bize ait olmayacağını kesinlikle belirtiyoruz. Fazıl Alp durumun farkında. İnfaz savcısını çağırtıp gerekli talimatları veriyor, biraz önce kendisinde mektupların bulunmadığını söyleyen Sami Uğur'dan mektupları alıyoruz. Yusuf 2 mektup bırakmıştı. Biri babasına, diğeri akrabalarına. Akrabalarına yazdığı mektubu vermediler. Ancak verilmeyen bu mektup infazlarda bulunan avukatlar ve babası tarafından okundu. Bu metin okuyanlarca hemen o gün yani 6 Mayıs 1972 günü yazılı olarak saptandı. Avukat Zeki Oruç Erel'den edindiğimiz bu metinde Yusuf şöyle diyor. 2 Mayıs 1972 Mamak Askeri Cezaevi. Bütün akrabalara. Bu mektubu okuduğunuz zaman artık aranızda olmayacağım. Mektubu senatonun idamlarımızı onayladığını öğrendiğim anda yazıyorum. Şundan emin olmalısınız ki bugüne kadar davama olan inancım sarsılmamıştır. Sehpaya gidene kadar da en ufak bir sarsılma olmayacaktır. Ben halkımın kurtuluşu, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için savaştım. Sizler beni tanıyorsunuz. Bir yıldan beri bu bir avuç sömürücüler, vatan satıcıları, işbirlikçiler, ellerindeki bütün imkanlarla bizi dışarıdan yardım gören, beyinleri yıkanmış, vatan haini, dışarıdan emir alan, bölücü, anarşist diye tanıtmaya ve halkımızdan bizi koparmaya çalıştılar. Bu bir avuç azınlığa göre vatanseverlik, vatan satmak, yabancılarla işbirliği yapmak, NATO'yu, Amerika'yı savunmak, 6. filoyu ağırlamak, milyonlarca köylünün geçimi olan haşhaş ekimini elinden almak, işçinin grev hakkını engellemek, Amerika'ya ve emperyalizme hizmet etmektir. Biz bunlara karşı çıktık. Bunun için biz vatan haini, onlar vatansever oldular. Bizi bu mücadelemizden dolayı güya adil mahkemelerinde yargılayan ve yine adil kurumların eliyle asacak olanlar bilmelidirler ki, biz halkımızın kurtuluşu ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi uğruna şerefimizde bir defa öleceğiz. Bizi asanlar ve astıranlarsa her gün bin defa öleceklerdir. Son sözüm, yaşasın işçiler, köylüler, yaşasın devrimciler. Yaşasın halkımın kurtuluşu ve bağımsızlığı için savaşanlar. Yaşasın tam demokratik Türkiye'nin kurulmasından yana olanlar. Kahrolsun emperyalizm. Kahrolsun Sunay, Erim, Tamaç, Faşist Koalisyonu. T. Yusuf Aslan. Yalnız değiller. Saydam ve ıslak ölüm, eğer boyunlarına geçirilen ilmikten, gökten bir fırtınayı koparır gibi koparacaksa ciğerlerini, nefesimi onlara vereceğim. Kalbimdeki yaşayan tıpırtıyı, gözlerimi onlara vereceğim. Oyarak kirpiklerimle dünyada acıya ve öfkeye dair bütün görüntüleri. Urgan demir yollarında, fabrikalarda gün boyunca çığlığın dinmediği, şehrin uzak semtlerine doluşan işçilerin, pamuk siline yaprak yaprak dökülen tütünde, zeytinde, fındıkta, Çam denizinde ormanların ve verimsiz düzlüklerinde kurak toprağın, açlığın can çekişini, tırnakla, terle susturmaya çalışan yoksul köylerin gözlerinde parlamaya başlayan umut için düğümlendi. Saydam ve ıslak ölüm, eğer boyunlarına geçirilen düğümden dökecekse köylerin alfabesini, yumruğumu onlara vereceğim, yaşayan yumruğumu, ağzımı onlara vereceğim. Yeryüzünün bütün mert ölüleri için toplayarak kanlı kelimeleri. Nihat Behram, 1971. Sinan'la Hüseyin'in arkadaşlığı kavga içinde başladı. Son ana kadar aynı duyguyu taşıdılar. Mustafa Yalçıner mahkemedeki sorgusunda üç yiğit vatansever arkadaşım gözlerimin önünde yaralı yaralı kurşunlanırken diyordu. Sözünü ettiği arkadaşları Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdoğan'dı. Yalçıner aynı olayda yaralı olarak ele geçirilmişti. 7 kişiydiler. Denizgil yakalanalı 2 ayı geçmişti. Onları kurtarabilmenin girişimindeydiler. Karaha geçidi yöresindeki Amerikan radar üssünü basacaklardı. İhbar sonucu İnekli Köyü yakınlarında çevrildiler. Deniz'in Gemerek'te, Yusuf'un Şarkışla'da yakalanışları, Akçadağ, Nurhak dağlarındaki karargahlarında onları beklemekte olan Sinangil'i derinden etkilemişti. Bir süre neler yapabileceklerini düşündüler. 20'den fazla arkadaştılar. O sıra Hüseyin Ankara'dan ayrılmıştı. Sinangil'le irtibat kurmaya çalışıyordu. Sinan'ın bulunduğu bölge Hüseyin'e yabancı değildi. Bölgeyi birlikte gezip tanımışlardı. Fakat gerek yeni koşullar, gerek iki önemli arkadaşlarının yakalanmış oluşu ve çevredeki sıkı önlemler bağlantılarını güçleştirmişti. Daha sonra Hüseyin'in de Pınarbaşı'nda yakalanışı Sinangil'i önemli bir unsurdan daha yoksun bırakıyordu. Sinan'la Hüseyin'in arkadaşlıkları Sinan'ın Hüseyin'i kavga içinde görmesiyle başlamıştı. Hüseyin 3-4 polisin arasında düşüp kalkıp boğuşuyordu. Onun gözü pekliği ve dövüşkenliği Sinan'ı bir anda etkilemişti. Ortalık yatıştığında tanıştılar. Hüseyin yeni bir öğrenciydi. ODTÜ'ye gelmişti. Sinan onu arkadaşlarıyla tanıştırdı. Hüseyin kısa zamanda ODTÜ'de adından en çok söz ettiren biri olmuştu. Bir gerilim içinde başlayan arkadaşlıkları sonuna kadar böyle sürdü. Şimdi Hüseyin içerideydi ve Sinan onu kurtarmak için dövüşüyordu. Ankara ve Nurhaklar arasındaki bu kopukluk İstanbul'da da kendini gösterdi. Denizgil'in yakalanışı İstanbul'da da aynı etkiyi bırakmıştı. Ömer Ayna sonradan sınırda öldürülen Avni Gökoğlu ve bir arkadaşıyla birlikte Kadıköy'de vapura bineceklerken gazetecilerin Deniz Gezmiş yakalandı diye bağırmasıyla birden duraklamış ve hemen aldığı gazeteden haberi yutarcasına okumuştu. Cihanlarla buluşup konuştu. Onlar arasında da arkadaşlarının kurtarılması sorunu ön plana geçmişti. Bağlantı sağlamak üzere Alparslan Özdoğan İstanbul'a gelmiş, Ömer ve Cihan'la buluşmuştu. Kendilerinin Nurhaklar'da Amerikan radar üssünü basacaklarını, Cihan'ların da İstanbul'da eş eylem koymalarını gereği söylemişti. Cihan'lar İstanbul'da kararlaştırılan tarihlerde bir konsolosluk basmaya ya da konsolos kaçırmaya çalışacaklardı. Alparslan İstanbul'dan Nirhaklar'a dönüp Sinangil'e durumu iletti. 31 Mayıs 1971'de karargahlarından Sinan'ın yönetiminde gün doğmadan 7 kişi İnekli köyüne doğru yola çıktılar. Ve radar üssüne yakın bir yerde dinlenme sırasında saat 5.30'a gelirken yapılan bir ihbar sonucu çevirdiler. Aynı günkü olaydan sağ çıkanların deyimiyle Sinanlar vurma kastı gütmeksizin ateşe ateşe cevap verdiler. Çatışma sonunda 3 arkadaşları öldürüldü. Sinan, Kadir ve Alparslan'ın öldürüldüğünü karargâhtakiler radyodan öğrendiler. Bir süre düşünüp gruplar halinde çeşitli yönlere çekilmeye karar verdiler. En yakın arkadaşlarından üçünün öldürülüşü Deniz, Yusuf ve Hüseyin'i alabildiğini üzmüştü. Bu üzüntü giderek yerini öfkeye bıraktı. Deniz sorgusunda öfke ve üzüntüyle harmanlanan bir duyguyla şöyle diyordu. Biz Amerikalılara acımış serbest bırakmıştık. Sinan da aramızdaydı. Sonradan dağıldık. Sinan Cemgil, Nurhak dağlarında yaralandı. Silah kullanamaz haldeyken kasti olarak öldürüldü. Alparslan ve Kadir de aynı şekilde öldürüldü. Biz Şarkışla'da teşhis edildik. Ancak burada isteseydik bizi teşhis edenleri silah kullanamaz hale getirirdik. Fakat bunu asla yapmadık. Bu yola başvurmadık. Arkamızı döndüğümüz sırada bu yola başvurmadığımız kimseler tarafından ateş açıldı. Akşadağ'dan bir muhtar Deniz'in babasına Sinan'la ilgili bir anısını anlatmıştı. Muhtar Sinan'a gelin sizi Suriye'ye geçireyim, kurtulun demişti. Bu söz Sinan'ı sinirlendirmiş. Arkadaşlarımız ölümü eli kolu bağlı beklerken bizim elimiz kolumuz açık, kurtulmaya çalıştığımızı mı sanıyorsun demişti. Sinan'la başlayan ölüm haberleri yeni isimlerle sürüp gitti. İçeride hücrelerinde Deniz, Yusuf ve Hüseyin'i bir an olsun bırakmadı. Ölüm haberleri durmadan tekrarladı kendini. İstanbul'da Unkapanı Ziraat Bankası soygununda Ömer yakalanmış, giderek cihanlar ele geçmişti. Yakalanmalarından, emniyette geçen günlerinden sonra Maltepe Askeri Cezaevinde toplanmaya başladılar. Düşünceleri, tasarıları orada da aynı ağırlığıyla kendini sürdürdü. Yalnız bu kez bir fark vardı. Kurtulmak ve kurtarmak gerekiyordu. Bu bir an olsun akıllarından çıkmadı. Sürekli olarak kaçma planları kuruyorlar, düşen hareketlerinin serpilmesi için kurtulmak ve denizleri kurtarmak gerektiğini vurguluyorlardı. Önceleri inşaatlarda çalışmış olan Ömer, sürekli olarak duvarları, yeri inceliyor, bir şeyler düşünmeye çalışıyordu. Bugünlerde tünel fikri atıldı. İlk ikna olan Cihan'dı. Ömer, toprağın tünel için elverişli olduğunu söylüyordu. Uzun zaman planlarını yaptılar. Sonunda tüneli kazmaya karar verdiler. İdareden tuvaletlerin temizliği için tuz ruhu getirmek için istediklerini bildirdiler. Büyük bir heyecan ve gizlilik içinde kazıma başlama gününü beklediler. Bir süre tuz ruhu biriktirdikten sonra betonun delinme günü gelip çattı. Aralarından bir kısmının büyük koğuşta eğlence düzenleyip herkesi bir yere toplayıp gürültüyü sağladığı bir sırada tünelin kazılacağı büyük odada tuz ruhu betona döküldü. Beton çökelek gibi olmuş, gevşemişti. Diğer koğuştakiler gürültüden ötürü keser darbelerini duymadılar. Ömer betonu delmiş, toprağa çıkarmaya başlamıştı bile. Artık tek sorunları kalmıştı. Gizlilik içinde yorulmaksızın çalışmak. Sabahlara kadar soğuk, ıslak tünel içinde sırayla çalıştılar. Tünel kazımını bilenlerin sayısını bir süre sonra güvendikleri kişilere göre artırdılar. Daha sonra Mahir de aynı cezaevine geldi. Ortak savunma hazırlığı için getirmişlerdi. Uzun aylardır hücredeydi. Açlık grevinden yeni çıkmıştı. Fakat şaşılacak bir biçimde kısa zamanda toparlandı ve kendine geldi. Tünel ilerledikçe kaçabileceklerini inançları da çoğaldı, somutlandı. Bir kısmı daracık tünele girip çalışıyor, bir kısmı onların çamurlanan giysilerini yıkıyor, ertesi güne hazırlıyordu. Tünelden çıkan suyu ve toprağı tuvaletlere taşıyorlardı. Toprakları yağabilmek için tuvaletlerden birini kapatmışlardı. Tünel için kablolarla ışık, tencerelerle toprak taşıma sistemi kurmuşlardı. Diğer tutukluların dikkatlerini dağıtabilmek için soba başında türküler söylüyor, eğlenceler tertipliyorlardı. Özellikle Cihan Laz türküleri söyleyip oynuyor, bu şekilde hem içindeki sevinci yaşıyor hem soba başında görev yapıyordu. Tünel tamamlandığında beşer kişilik üç grubun çıkmasına karar verilmişti. İlk çıkış denemesinde dış duvar dibine geç gelmişler, askerlerin devriyesi başlamıştı. Saat 6 olmuştu. Tam bu saatte geliyordu devriyeler. Cuma günkü bu başarısızlık çıkacak gruplardan birini eksiltmişti. Cumartesi günü de son anda çıkılamamış geri dönülmüştü. Artık tek grubun çıkması gerekiyordu. Pazar günü Cihan, Ömer, Ulaş, Mahir, Ziya arkadaşlarıyla vedalaşıp içlerinde giysileri olan naylon torbalarıyla birer birer tünele girdiler. Koğuştakiler soluklarını keserek beklediler. Dakikalar ölüm anı ağırlığıyla yürüyordu. Hepsinin kulağı tetikteydi, tetiğin çalışabildiğinde. Ve çok zor gelen kısa bir zaman sonra ilk rahat soluklar alındı. Bir saat geçmişti ki geride kalanlar ikişer ikişer tuvaletlere, odalara gidip diğer tutuklulara belli etmeden sevinç gideriyorlardı. Yeni bir umut belirmişti. Kapıları tutup içeride direniş başlattılar. Ankara'daki cezaevlerinde direniş vardı. Direnişlerinin onlarla dayanışma anlamında olduğunu söylediler. Gerçek amaçları mahkumların sayım saatini geciktirmekti. Ölüm haberlerinin kurtuluş haberleriyle birlikte geldiği günlerdi. Kaçış büyük manşetlerle bir anda bütün yurdu kapladı. Haber Ankara Mamak cezaevine geldiğinde açlık grevi ve direniş vardı. Koğuşlar ilk haberi radyodan aldılar ve herkes bir anda bağırışmaya başladı. Hemen herkes birbirine "Susun, kim kaçmış adlarını duyalım" diyor ve bir ağızdan edilen bu söz yoğun bir gürültü yapıyordu. Mamak'ta bir anda güvenlik önlemleri alınmıştı. Koğuşlar açlık grevini bıraktı, direnişi kaldırıp şenliğe başladılar. Deniz bir anda uçarılaşmış, Yusuf sabırsızlığını bu kez sevinç adına yaşıyor, Hüseyin "Şimdi dışarıda bir varlık sayılabiliriz artık" diyordu. Kaçış günlerinde üçü de ilk görüşmelerini ışıldayan gözlerle çıkmıştı. Yaşamak adına. Doldurdu gırtlağını kalbinden esen rüzgar, dağıldı sessizce yaralarını. Kalbin ki susarak neler söylerdi, en güzel şiirler bile uzaktı ona. Şimdi uykusunda kıpırdayan çocuklar rüzgarlarınla uçuşan kar gibidir. Ve dalgın gözlerin şefkatle aralanıp kelebekler döküyor onların titreyen kanatlarını. Uzanıp gidiyorsun belli belirsiz, bir tutam kan sıcak nefesiyle dostların, kâkül gibi kıvrılıyor alnında. Süngülenmiş bahar kadar dokunaklısın. Süngülenmiş bahar kadar incelen hayal. Tanımsız duygularla katıldı sana. Gülümsedin papatyadan örülmüş bayırlar gibi. Kuşlar doldu koynuna gülümserken, hasretin derinleştiği anda kapıştılar kabaran bağrındaki dehşeti. İşte derilerin kıyısında sevişen serçelerin, arılar topluyor sevinçlerini. Oynarken gölgesinden ürküyor sincap. Sabahın boşluğunda serpildi kırlangıçlar. İşte yayla serin boylu boyunca, kan sıcak, ses yankı veriyor mağara önünde. Yıldız dökmek isteyene zorlu dağlar var. Nihat Behram, 1971. Kurtuluş haberlerinin ölüm haberleriyle birlikte geldiği günlerdi. Ulaş düştü İstanbul'da. Ve günler geçti. Ulaş düştü İstanbul'da. Cihanlar, Mahirler gün be gün tetik üstünde bekleşti. Tetik ardında uykusuz geçirdiler geceleri. Koray düştü Ankara'da. Ardından Kızıldere, Hüdayi, Safet, Mahir, Cihan düştüler. Günlerin ölüm ve kurtuluş haberleriyle geldiği dönem ağırlaştı. Yaşamak bütün ağırlığıyla sindi Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in içine. Kızıldere'de kan aktığını radyodan dinlediler. Ertesi gün saatlerce gazetelere diktiler gözlerini. Uzaktan bakan görevlilerin kendilerini görüp sevinebileceklerini düşünerek acılarına da gösterişsizlik verdiler. Dayanmak gerektiğini söylediler ve ilk onlar oldu üzüntüsü aşırılaşan arkadaşlarını onaranlar. Kızıldere olayından sonraki ilk görüşme gününde görüşçüleri onları uzaktaki bir şeyleri düşünürken buldular. Düşünceliydiler fakat dikliği yine de elden bırakmıyorlardı.